baş tacını. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Başkent Ankara'ya. 14.07'yi gösteriyor saatlerimiz. Didem Güner'i ve Özlem Öztaş'ın birlikte hazırladıkları Baş Tacı başlıyor. Tolga Kökten'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize dolu dolu yaşayacağınız, çok faydalı bir program olacağını şimdiden vaat ediyorum. 090-312-463-34-21 ve 463-34-19 telefon numaralarımız. Instagram'da da hesabımız Baş Tacı alttan uzun çizgi. Bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve elbette TRT Dinle mobil uygulamanız varsa dinleyebilirsiniz, ama önce güzel bir şarkı dinleyeceksiniz. Grup Model söylüyor. May.
Bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne. Toplamış yine bütün güneşi üstüne. Kamaşıyor gözlerim bebeğim, öyle gülmek olur mu gözünü seveyim. Cennet dudaklarınmış, öp de öleyim. Aşkmış adı. Bu dokunmakla geçmiyor. hasta gibi.
Sevgili dinleyenlerimiz, yaşadığımız büyük deprem felaketinin ardından hayat normale dönmüş gibi görünse de deprem bölgesinde yaşam hala çok zor. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın deprem bölgesindeki çalışmaları daha önce programımızda paylaşmıştık. Vakıf, bölgeye yönelik devam eden insani yardım ve güçlendirme çalışmalarıyla şimdi yayınımızda. Hoş geldiniz Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Koordinatörü Didem Demircan. Merhaba.
Merhabalar, merhaba.
Evet, pek çok şey yaşıyoruz üst üste. Gündemimiz aslında değişiyor gibi görünse de hala kanayan bir yaranın olduğunu biliyoruz biz deprem bölgesinde Didem Hanım. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı olarak sizin bölgeye yönelik devam eden insani yardımlarınız olduğunu da biliyoruz. Acaba paylaşabilir misiniz bizimle?
Tabii yani şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi bir yandan tabii çok büyük bir yıkım var. İnsani yardım ihtiyaçları devam ediyor. Diğer yandan illerin de bir açıdan tekrar ekonomik hayata aktif olarak dönmesi, insanların yaşamlarına bir şekilde dönmeye başlaması da bir ihtiyaç. Hı hı. Dolayısıyla biz aslında hem insani yardımı hem de kalkınma ve yeniden yapılanma çalışmalarını paralel bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Evet. Bildiğiniz gibi çadır öbekleri hala duruyor. Birçok vatandaşımız bölgedeki evlerine girmekten hala korkuyorlar. Hı hı. Hasar durumundan veya sadece korktukları için de bazen çadırlarda kalmayı akşamları tercih ediyorlar. Dolayısıyla buralarda ve çadır kentlerde duş ve tuvalet ihtiyaçları devam ediyor. Bazı yerlerde, Hatay gibi, temiz suya erişimde veya bazı yoğun çadır kentlerde temiz suya erişimde bazı sorunlar var. Hı hı. Bu nedenle biz duş ve tuvaletleri prefabrike bir şekilde ürettirip bunların oralara gönderilip montajını sağlıyoruz. Hı hı. Ve temiz suya erişim için de altyapının iyileştirilmesi, su tankerleri ulaştırılması gibi bir takım su ve hijyene yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Hı hı. Diğer yandan bir takım tabii ki işte gıda ihtiyaçları devam ediyor. Çünkü tabii ki gelir elde etmeye henüz başlamamış çok fazla depremzede var bölgede. Hı. Yavaş yavaş çadır kentlerden konteyner kentlere doğru yerleşimler başlıyor. Biraz daha kalıcı yerleşimlere. Bazı bölgelerde çok daha hızlı bir şekilde konteyner kentler kuruldu. Ama depremin çok yoğun yaşandığı Hatay, Adıyaman gibi bazı illerde tabii biraz daha yavaş gidiyor. Çünkü çok yoğun bir nüfus var konteynerlere yerleştirilmesi gereken. Biz bu bölgelerde yani hem çadır kentlerde hem çadır öbeklerinde hijyen kitleri, gıda kitleri dağıtmaya devam ediyoruz. Buralarda yani yaklaşık 24 bin kişiye bu şekilde işte hijyen kitlerimizi ulaştırdık ki bu kitlerin içerisinde diş fırçasından bulaşık deterjanına kadar işte süngere kadar birçok şeyler vardı. Keza işte çocuk bezleri, menstrüel bir takım ihtiyaçlara yönelik pedler vesaire, bunların da dağıtımını ihtiyaçlara göre yapıyoruz. Bunların dışında farklı sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinde yine insanların, deprem bölgesindeki kadınların ve çocukların özellikle güvenli bir şekilde yaşamlarına devam edebilmeleri, haklarına erişebilmeleri için de yaygın bir şekilde çalışmalara devam edeceğiz. Bir yandan kadın kooperatifleriyle biliyorsunuz biz uzun yıllardır çalışıyoruz. Kadın kooperatiflerinin ellerindeki ürünlerin satışını gerçekleştiriyoruz. Bizim nahıl dükkanımız var biliyorsunuz. Nahıl.com.tr üzerinden de satışlarını gerçekleştirdiğimiz buralardan, bu kanallardan ve özel sektör işbirlikleriyle bölgede üretim yapan, yapmış olan, elinde ürünü olan kadın kooperatiflerinin ürünlerini satmaya devam ediyoruz. Böylece bölgede kadınlar üretime devam edip hem gelir elde etme imkanına kavuşabiliyorlar hem de biraz da tabii ki bu tekrar ekonomik ve sosyal hayata girmenin ve hayatları yeniden kurmanın da bir yolu. Diğer yandan kooperatiflerin zarar gören işlerini tekrar hayata döndürmek, ayağa kaldırmak için bir fon programı başlattık. Bunun için başvuruları alıyoruz. Bu gelen başvurulara göre de bu kooperatiflere işlerini devam ettirebilmeleri için gerek işte finansman, ekipman, malzeme gibi destekleri sunacağız. Aynı şekilde yoksul kadınlar, dar gelirli kadınlar biliyorsunuz Türkiye'de irili ufaklı birçok iş yaparlar gelir elde etmek için. Bölgede de bu şekilde kendi mikro girişimleri olan kadınlar vardı. Biz 6000 kadınla anket yaptık bölgede hemen ihtiyaçları tespit etmek için. Ve bugün yarın onun raporu çıkacak ve sonrasında hemen bu tip ufak iş yapan, işte pazarcılık yapan, elinden bir şeyler alıp satan kadınların da tekrar işlerine dönmek istiyorlarsa dönmek için ihtiyaç duyacakları destekleri vereceğiz. Yine aynı şekilde bu ekipman olabilir, ham madde olabilir. Belki ortak satış alanları kurmak, ortak üretim alanları kurmak şeklinde olabilir. Bunun için de yerel yönetimlerle, kaymakamlıklarla, valiliklerle çalışmalarımıza, görüşmelerimize devam ediyoruz. Bir de bizim kadın ve çocuk merkezi modelimiz vardır. Yine kuruluşumuzdan bugüne mahallelerde uyguladığımız. Bunları konteyner kentlerde kadınlar ve çocuklara güvenli alanlar sağlamak için kuracağız. Bu alanlarda, bu kadın ve çocuk merkezlerinde kadınlar hem eğitimler, toplantılar yapabilecek, üretim faaliyetlerine katılabilecek, hem de çocukları için okul öncesi eğitimler alacaklar buralarda. Çocuklar gelecek burada okul öncesi eğitim hizmeti alacaklar. Keza biz çadırlarda, çadır bölgelerde de yine çocuklara yönelik bir takım etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. 23 Nisan'da Hatay'da çocuklarla beraber fiziksel etkinlikler, koşu yarışması, 23 Nisan koşusu yaptık, gerçekleştirdik, oyuncak dağıtımları yaptık. Yine bunları hep yerel yönetimlerle, özel sektörle, kaymakamlıklar, valiliklerle ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla tabii işbirliği içerisinde uyguluyoruz. İhtiyaçlar çok fazla ve uzun süreli bir iyileşme ve yeniden yapılanma dönemi olacak. Biz çalışmalarımız özellikle Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a odakladık. Bu üç ili odak olarak belirledik kendimize. Ve buralarda en az 3 yıl, hatta 5 yıl belki bu saydığım çalışmaları devam ettireceğiz. Bizim için önemli olan bu insani yardım aşamasından sonra hayatların da çok daha iyi, çok daha adil, eşit bir şekilde kurulması. Bu nedenle de kadınların bu yeniden yapılanma süreçlerinde söz sahibi olması için mahalle komiteleri, kadın komiteleri kuracağız bölgelerde. Ve burada kadınlarla beraber ilimizi yeniden kurarken, mahallemizi, bölgemizi yeniden kurarken nasıl kurmalıyız? Nelere ihtiyacımız var? Neler kadınlar için, çocuklar için öncelik? Bunları kadınlarla konuşup belirleyip bunları bütün ilgili paydaşlarla paylaşıyor olacağız. Ve bu şekilde yaşadığımız bu büyük afetten sonra şehirlerimizi, topluluğu, toplumları çok daha iyi bir şekilde kurmayı hedefliyoruz. Yani çok büyük bir felaket yaşadık. Buradan çok daha iyi bir yapılanmayla, çok daha iyi bir şehircilik anlayışıyla, toplumsal katılım anlayışıyla şehirlerimizi yeniden kurmayı hedefliyoruz. Vakıf olarak kadın ve çocuk merkezlerinde bütün bu çalışmaları kadınlarla beraber yürüteceğiz. Yani hani burada dayanışma çok önemli. Toplumun bölgeye zaten ilk etapta nasıl yardımları gönderdiğini, destek gönderdiğini, çabaladığını, çırpındığını bölgeye yardımcı olmak için gördük. Ama unutmayalım, bu uzun bir süreç. Yani biz sürekli bölgedeyiz. Yarın 3. ay dönümü olacak, depremin üzerinden 3 ay geçmiş olacak. Ama hala hem akut ihtiyaçlar devam ediyor, hem de bir yandan kalkınmayı da, yeniden yapılanmayı da başlatmamız gerekiyor. O nedenle ancak bunu da bütün paydaşlar, toplum el ele verip birbirimizi desteklersek yapabiliriz. Bizim ülkemizde bu dayanışma ruhu çok yüksektir. O yüzden bu çağrımıza da yanıt geleceğine çok eminiz. Dinleyicilerimizden bunu rica ediyoruz. Yani bölgede çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla irtibata geçin, bağışçı olun, gönüllü olun, destekçi olun. Bölgede yapabileceğiniz gönüllü çalışmalar varsa yine sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonunda bunları yürütebilirsiniz. Ve bölgedeki esnafın, kadın kooperatiflerinin ürünlerini satın alabilirsiniz. Evet. Çeşitli marketler, online platformlar ve bizim nahıl.com.tr'de bu ürünler satılıyor. Bu ürünlerden de satın alarak bölge halkına, bölge ekonomisine destek olabiliriz. İlk etapta aktarmak istediklerim bunlar.
Evet. Nagel.com.tr önemli. Onun dışında hani biz yani ben de benim gibi eminim düşünenler vardır. Herhangi bir online sistemden bir şey alacağımız zaman eğer üstünde depremden zarar görmüş bir üreticinin malıysa onu tercih etmeye yönelmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Başka nasıl destek olabiliriz diye düşündüm ama bir taraftan şu da bir gerçek, biz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak yurt dışına yayın yapıyoruz. Peki yurt dışından destek vermek isteyenler için Didem Hanım, sizin derneğiniz üzerinden mi örneğin Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı diye yazıp onun üzerinden bağış gibi bir alt başlık var mı?
Tabii ki yurt dışından da bizim web sitemiz üzerinden düzenli bağışçı olabilirler, tek seferlik bağış yapabilirler, yurt dışından bağış alabiliyoruz. Aynı şekilde diğer Türkiye'de sivil toplum kuruluşları da var, yine web siteleri üzerinden bağış kabul edebiliyorlar. Dolayısıyla ilgi duydukları bir alanda, yani bu çocuk olabilir, KEDER gibi kadın ve çocuk alanında çalışan bize bağış yapmayı seçebilirler. Önemli olan burada bunun kısa vadeli olmadığını bilerek düzenli olmak mesela. Bunun dışında bölgenin tabii ki tarım ve hayvancılık açısından çok büyük önemi var Türkiye için. O nedenle biz kırsal alandaki kalkınmayı da desteklemek üzere çiftçi kadınlarımızı, hayvancılık yapan vatandaşlarımızı oradaki destekliyor olacağız. Bu nedenle yine KEDEV'i takip ederek, çünkü biz bunları sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşacağız. O bölgedeki ürünleri takip edebilirler, verilen destekleri takip edebilirler ve kendileri de gönüllü olarak görev alabilirler, bağışçı olmanın da dışında. Birçok sivil toplum kuruluşu var dediğim gibi bölgede çalışan. Fakat maalesef gönüllü sayısı azalıyor. Tabii olayın sıcaklığı azaldıkça, süre uzadıkça gönüllü sayısı da azalıyor. O nedenle hem gönüllülüğe hem bağışçılığa davet etmek istiyorum ben dinleyicileri.
Didem Hanım, çok önemli başlıklar verdiniz aslında sohbetimiz esnasında. Başvurulardan bahsettiniz. Bu başvurular yeniden iş yeri açmak için destek isteyenler üzerine miydi? Sözünüzü bölmek istemediğim için notlarımı aldım, şimdi soracağım.
Şimdi biz burada KEDEV olarak iki ana konuda finansman ve işi tekrardan kurma ve geliştirme desteği vereceğiz. Bir tanesi kadın kooperatiflerine. Zaten biz bölgede 78 kadın kooperatifiyle irtibat halindeydik afetten önce. Türkiye genelinde 600 civarında kadın kooperatifiyle yakın çalışıyoruz. Bölgede de 78 kooperatif vardı. Maalesef bazıları çok etkilendiler. Yani hem ortaklarını, yöneticilerini kaybettiler, hem fiziksel mekanları çok zarar gördü. Ama az da zarar görseler, çok da zarar görseler, tekrardan kooperatif faaliyetlerine başlamak istiyorlarsa kadın kooperatiflerine biz bu şekilde bir destek sunacağız. Birinci desteğimiz bu olacak. İkinci desteğimiz ise mikro ölçekli girişimleri olan kadınlara yönelik olacak. Bunu da özellikle Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te depremden işleri etkilenen, çok küçük ölçekli, mikro ölçekli işleri olan kadınlara sunacağız. Bu programımızın henüz duyurusunu yapmadık. Çünkü dediğim gibi şu an bir analiz çalışması, ihtiyaç analizi çalışması yaptık. Yani kadınların işleri ne ölçüde zarar gördü, ekipmanları mı, iş yerleri mi ya da satış noktaları mı zarar gördü? Bunları önce bir tespit edip buna göre programımızı hayata geçireceğiz. Yani ihtiyaç neyse, hangi miktardaysa, hangi alandaysa, buna yönelik olarak bu programı hayata geçireceğiz.
Evet, Didem Hanım, yine siz sözleriniz arasında çocuk ve kadınlar için merkezler oluşturacağınızı, zaten hali hazırda bulunduğunu söylediniz. Bu felaketin en büyük mağdurları aslında kadınlar gibi görünüyor. Genç, yaşlı, çoluk, çocuk fark etmiyor. Ama onlar yeni hayatlar yetiştiren ve umutlarını da çocuklarına yükleyerek yeni nesiller yetiştirmek sorumluluğunda oldukları için bu merkezlerin önemi gerçekten çok büyük. Bu konuda beklentiniz neler? Yani neler yapılabilir? Ne istiyorsunuz? Bizlerden ne bekliyorsunuz?
Şimdi biz burada en dediğiniz gibi kadınların kendilerini güvende hissedebilecekleri alanlar oluşturulması, hı hı, çok çok önemli. Hı. Yani şu yaşadığımız felaketin üstesinden gelmenin tek yolu ancak dayanışma olabilir. Hı. Dolayısıyla kadınların bir araya gelebilecekleri, dayanışma içerisinde olabilecekleri güvenli alanlara ihtiyaçları var. Biz bu kadın çocuk merkezleriyle öncelikle kadınlara bunu sağlamak istiyoruz. Bir araya gelebilecekleri, konuşabilecekleri, eğitim almak istiyorlarsa eğitimlerin organize edileceği veya işte bilgi edinmek istiyorlarsa haklarıyla ilgili vesaire bu seminerlerin düzenleneceği bu şekilde merkezler oluşturacağız. Kadınlar buraya güvenli bir şekilde gelip burada ihtiyaçlarını aktarıp kendi ihtiyaçları için burada bir araya gelip bunları yerel yönetimlere yönlendirip belki buradan ihtiyaçları talep edip kendi bölgelerinde bunların dağıtımına da hem bilginin hem yardım malzemelerinin dağıtımında da aktif rol oynayabilecekler. Aynı zamanda işte mesleki beceri edinmek istiyorlarsa buralarda mesleki beceri eğitimleri düzenleyeceğiz. Kooperatif kurmak istiyorlarsa kooperatifleşmeye yönelik buralarda çalışmalar yürüteceğiz. Ve az önce de söylediğim gibi kadınlar burada kendi önceliklerini ve ihtiyaçlarını belirleyip bunlara yönelik savunuculuk çalışmaları da yürütecekler. Yani biz artık bu şehirleri yeniden kuruyorsak bunları nasıl kurmalıyız? Bakım yükü, yani dediğiniz kadınlar en çok etkilendi diye. Yani eskiden belki kadın evinde çamaşır makinesiyle çamaşırını yıkarken şu an elinde çamaşırını yıkamak zorunda kalıyor belki. Çocuğu okula giderken şu an okullar kapalı olduğu dönemde evinde çocuğuna bakım vermek zorunda kalıyor. Aynı şey yaşlısı, hastası için de geçerli. Dolayısıyla kadınların üzerindeki bakım yükünde de inanılmaz bir artış oldu. O zaman biz bundan sonra şehirleri yeniden kurarken bu bakım hizmetlerini nasıl arttırabiliriz, nerelerde arttırmalıyız, hangi alanlarda arttırmalıyız gibi konularda kadınların söyleyecek çok sözü var.
Evet.
Ve işte biz bu merkezlerde bunu amaçlıyoruz. Kadınları burada bir arada ortak sözlerini söyleyecekleri alanlar yaratmaya çalışacağız. Bunların tabii ki kurulması, işletilmesi yine bir finansman gerektirecek. O nedenle yani biz KEDEV olarak bir şeylerimizi, tabii ki finansal açıdan bazı şeylerimizi sağladık. Dolayısıyla şu an en az 12 tane bu şekilde kadın ve çocuk merkezi kurmayı hedefliyoruz. Her bu çalışacağımız 3 ilde 4'er tane olmak üzere. Özel sektörü işbirliğine davet ediyoruz. Kurulan konteyner kentlerde beraber bu kadın ve çocuk merkezlerini açıp işletebiliriz, beraber sürdürebiliriz bu işi. Yine devlete de aynı çağrıyı yapıyoruz. Dolayısıyla aslında tüm paydaşların bir araya gelip yapabileceği çok şey var. Ve dinleyicilerden de bu konuda destek olmalarını, hangi alanda çalışıyorlarsa, yani özel sektörde çalışıyorlarsa özel sektörle bir işbirliği geliştirilebilir bu konuda. Değillerse gönüllü olarak veya bağışçı olarak destek olabilirler. Mühim olan bu süreçte uzun vadeli bir şekilde bir arada dayanışmayla bu çalışmaları yürütmek.
Çok teşekkür ederiz Didem Demircan. Yardımlaşmanın önemini bu millet zaten biliyor. Fakat bu süre içerisinde biraz acı zamana uzun süreli bir yaygınlığı olacağı için yardımın azaldığını söylüyorsunuz. O yüzden arada bize düşen de bu konuyu biraz tetiklemek, biraz daha böyle eşelemek ve dinleyenlerimizin aklına KEDEV vardı. Girişimci kadınlara da destek veriyor, çocuklara da destek veriyor. Neticede güvenilir birer kapıyı adres olarak göstermekti. Didem Demircan, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Koordinatörü konuğumuzu sevgili dinleyenlerimiz. Hoşçakalın Didem Hanım.
Hoşçakalın.
sormadan tanı beni. Dinlesen gözlerimi, sözcükler yalan söyler, gözler aldatmaz seni. Karşılıksız sorular bile bile sorulur, ama asıl cevaplar hep yalnızken verilir. Sormadan tanı beni, dinlesen gözlerimi, sözcükler yalan söyler, gözler aldatmaz seni. Karşılıksız sorular bile bile sorulur, ama asıl cevaplar hep yalnızken verilir. Ne hayatlar yaşadım konanım Leyla, gerçeği sakın sorma, söylemem asla. Doğrularla hatalarla, bembeyaz yalanla, benden ne anladı? Ne hayatlar yaşadım konanım Leyla, gerçeği sakın sorma. Senin için nedir değerim benim? Senle sınırlı gerçek, belki fazla ederim. Sorduğun o sorular beni nasıl yorumlar? İçimdeki gizli gerçek, yalanları doğrular. Sen söyle senin için nedir değerim benim? Senle sınırlı gerçek, belki fazla ederim. Sorduğun o sorular nasıl yorumlar, içimdeki gizli gerçek, yalanları doğrular. Ne hayatlar yaşadım konanım Leyla, gerçeği sakın sorma, söylemem asla. Doğrularla hatalarla, bembeyaz yalanlarla, benden ne anladıysa.
Devam ediyor. Ülkemizde henüz yaygın olarak uygulanmasa da hipnoz, batıda bilimsel gelişmelere ilham veren, insanlara yol gösteren, onların potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına destek olan ciddi bir bilimsel yöntem olarak uzun süredir kullanılıyor. Biz bugün psikoterapist ve hipnoterapist, klinik psikolog, bilim uzmanı Doktor Kamil Tuzgöl ile konuşacağız bu konu üzerine. Evet, Kamil Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba. Hipnoz nedir? Hipnoterapi nedir? Oradan başlayalım evet. İsterseniz.
Çok güzel bir giriş yaptınız. Özellikle de şunu da bildirelim. Hani artık Türkiye'de de yasal anlamda hipnoz bilimsel bir tedavi metodu olarak uygulanıyor.
Yasal değil miydi daha önceden?
Ya yasal, onu bilmiyorum. Yasal olması şöyle. Aslında mevzuat açısından hani hipnoterapinin bakanlığın uygulamaları açısından kabul edilmesiyle ilgili bir mevzuattı. Daha öncesi yine uygulanabiliyordu. Hekimin yetkinliği varsa şayet işte ameliyat esnasında kullananlar, diş hekimliği esnasında kullananlar olabiliyordu ama bunun bir tedavi metodu işte kliniklerde, hastanelerde bir ünitesinin açılması meselesi aslında 3-5 yıl yani 2016 yıllarında biz artık yavaş yavaş bunlar resmi anlamda bir sürece oturmaya başladı. Evet. Uzun zamandır çalışmalar vardı. Artık şu anda tamamlayıcı tıp alanında bir uygulama olarak kendi branşı dahilinde uygulamaları yapılabiliyor.
O zaman hipnoterapi bir tedavi yöntemidir.
Evet.
Hipnoz nedir? Oradan başlayalım.
Bir teknik aslında. Tedavi ve terapi ve terapimsi şeyler ilk çağlardan beri aslında vardır. Bizim kültürümüzde de bilirsiniz. İşte bir tarafımız bir düştüğümüzde ilk defa çocuk düşer ve anneye götürür, bacağını gösterir. Annesi öpeyim de geçsin. Evet, üfler orayı. Bazen ovalar. Karın ağrılarında da bazen değil mi? Çocukluğumuzda büyük ebeveynlerimizin bize destek olduğunu, karnımızı böyle ovduklarını ve ağrılarımızın geçtiğini biliriz. İlk çağlardan itibaren aslında çeşitli ritüellerin içerisinde tedavi edici bu tarz yaklaşımlar olmuştur. Ve daha çok da mistik anlamda da işte dua okunur, işte başka işte şaman kültürlerinde bazı uygulamalar vardır, tütsüler yakılır. Anadolu'da kurşun dökülür. Bunlar ya da Uzak Doğu'da daha meditatif işte meditasyon, yoga gibi uygulamalarda olabildiğince nesne dünyasından uzak, ihtiyaçlardan uzak kaldığımız ama maneviyatımızın da daha yoğun olarak yaşandığı böyle bir trans hali, bir huşu bizim Anadolu kültüründe söylenen bir trans hali vardı biliyorsunuz. Aslında bunların hepsinin zemininde hipnotik bir transın, hipnotik bir yapının olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu 1700'lerin işte ikinci yarısı ve 1800'lerin başına kadar Mesmer'le birlikte aslında Mesmer adında bir hekim, Avusturyalı bir hekim bu konuyla ilgili ilk defa çalışmalar yapıyor ve kendi uzmanlık tezinde manyetizma üzerine ve uzaydaki gök cisimlerinin işte manyetik etkileri üzerine bir tez yazıyor. O dönemde kendisine birkaç mıknatıs hediye ediliyor ve daha sonra tedavi ederken o dönemde tabii daha çok histeri vakaları yani daha psikosomatik rahatsızlıkların olduğu insanlar da daha fazla, hastalar da daha fazla ve uygulaması esnasında insanları çok da farkında olmadan aslında hipnoza aldığı ve daha sonrasında tedavi ettiğini fark ediyoruz biz. O dönemde tabii buna diyor ki manyetik etkilerle göktaşlarının etkileriyle biz burada tedavi ediyoruz gibi bir mantıkla manyetizma deniyor. O dönemde ismi
manyetizma.
Evet, hipnoz değil. Bu arada film sever dinleyicilerimiz varsa Mesmer'in bir filmi var aslında izlenebilir. Orada çok ayrıntılı olarak o dönemi ve hipnozun nasıl bir başlangıcı olduğunu aslında anlayabiliriz. Fakat daha sonrasında James Brett adındaki hekim ilk defa Yunan mitolojisinden de esinlenerek hipnoz ismini, uyku tanrısının ismi
hipnoz.
Evet, aynen uyku tanrısının ismi ve onu ilk defa hipnoz, hipnotizm olarak kullanıyor. Daha sonrasında tabii yine devam eden süreçte birçok hekim bu konuda farkındalığı oluşmaya başlıyor. Tabii Brett yapılan çalışmalarda şöyle görüyor. Hipnozda sahne şovları falan da olabiliyor o dönemde. Sahnede bir noktaya gözünü dikerek odaklanıldığında hipnoza girdiğini gördüğü için bir cismi tutarak o cisme uzun süreli bakmayla birlikte yavaş yavaş bu tarz bir etkiyi oluşturabileceğini düşünüyor ve o dönemde yavaş yavaş aslında bir hekimlerin bu alanda zihnin başka bir algı düzeyinde uykuyla uyanıklık arasında EEG kayıtlarında da bakıldığında beyinde belli dalgalar var. Daha çok belli dalgalar aralığında daha fazla bu hipnotik etkinin oluştuğunu görüyoruz. Hipnoz ne diye soracak olursanız işte ufak bir kaza geçirdiğimizde bilirsiniz bazen bir yerimiz kesilmiştir ve biz onu fark etmeyebiliriz. Bazen çok yoğun işte bir yakınımıza bir durum olduğunda çok can havliyle kendimizi kaybederek büyük bir motivasyonla bazen babaların, annelerin çocuklarını anlık kurtardığı İşte sosyal medyadaki videoları izliyorsunuzdur. Birden böyle inanılmaz bir performansla adam düşüyor ama ne yaparsa yapsın elinde çocuğu kafası yere çarpmıyor gibi. Bu gibi aslında anlarda bizler fizyolojik olarak daha farklı bir konsantrasyon haline geliyoruz. Bu sporcuların da zirve performans dediğimiz performans anlarında da görürüz. İşte Naim Süleymanoğlu'nun halteri kaldırdığı ve o inanılmaz işte dünya rekorunu kırdığı sahneyi bilirsiniz. O sahnede de aslında orada otohipnotik bir süreci yaşadığını ve farklı bir zihin düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz. Orada belki tüm sesler uzaklaşmış olabilir. Bazen bir film izlerken bir açık oturumda ya da çok işte ilgimizi çeken bir dizi izlerken de belli bir frekansa, belli bir mantığa zihnimiz girebiliyor. Buralarda aslında hayatın içindeki hipnotik anlar gibi düşünün. Biz hekim olarak bu anı belli uygulamalarla, indüksiyonlarla hipnotik anı oluşturup orada medikalize ediyoruz aslında süreci, kişinin problemine, bize başvuru nedeniyle ilintili olarak kişinin problemine dönük telkinlerle bir tedavi olarak uygulamasını yapıyoruz gibi düşünün.
Peki bunun psikolojik bir psikoloğun hastasıyla sohbet ederken aşamayacağı neyi hipnozla aşıyoruz biz? Yani o zaman da anlatabilirdim belki. Benim uyurken anlatacaklarım, hipnotize olduktan sonra anlatacaklarım arasında farkı ne?
Çok güzel yerlerden soruyorsunuz gerçekten.
Merak ettim.
Merakınız çok güzel çünkü ben kronolojik olarak işte Charcot, Fransız nöropsikiyatır, o dönemde histeri vakaları üzerinde uygulamalar yapıyor. Freud'un hayatını okuyanlarımız vardır ya da işte belli mecralarda Freud'un dizileri falan da var. Oralarda da görüyorsunuz. İşte Charcot'un yanına gidiyor. İşte Pierre Janet var. O dönemde yine bilinç dışı ile ilgilenen, bilinç dışı işte bilinçaltı olarak halkın daha çok ifade ettiği ama bilinç dışı dediğimiz bilinçli olduğumuz süreçlerin dışındaki çatışmalarımız, problemler. O dönemde tabii vücutta belli felçler, işte psikosomatik rahatsızlıklar ve histerik vakalar olarak görülüyor ve o dönemde Charcot da bunu fark ederek hipnoz uygulamalarında bunlara telkinler verdiğinde birden düzelme yaşıyor. Şimdi şöyle söyleyebiliriz, dönem dönem o dönem çok baskılı, kalabalık aile ortamlarının olduğu, bizim de ülkemizde yer yer belli bölgelerde yaşanılan ortamlara da benzeyebilir. Daha travmatik çocukluk anılarının olduğu bir dönem aslında ve o dönemde histerik vakalar çok daha fazla. Bilirsiniz şimdi sosyal medya ve daha böyle narsisistik bir çağda olduğumuz için şu döneminde kişilik ve kendilik bozuklukları, narsisizm ve borderline yapılanmalar çok daha ön planda. O dönemde tabii histerik vakalar çok daha yapılanması fazla olduğu için bizim hipnoterapiyle hızlı sonuç almak, mesela uzun zamandır felç olan biri bir telkin oluyor. Bazen duyarsınız işte bir hocaya gitmiş ve birden ayağa kalkmış. Ne kadar etkili olmuş gibi. Aslında orada hep o hipnotik bir etki oluşuyor. Orada bizim bilinç dışında bir çatışma. Diyelim ki ayaklarını sürüyor, bir işe gidemeyecek bir halde ve kendisini elden ayaktan düşürüyor. Bunu çok daha savunmaları sert olan histerik yapılanmalarda daha fazla görebiliyoruz. Hipnozu dönemde bu şekilde kullanılıyor. Fakat daha sonrasında sizin sorunuzun güzelliği şurada. Freud'a geldiğimizde, Freud Fransa'da bilinçaltı olarak önce işte kullandığı fakat bilinç dışına dönüştürdüğü terminolojik olarak o çalışmaları aldığında bir süre Dr. Breuer'le histeri vakalarında yine hipnoz çalışıyor. Fakat bir yerden sonra hipnoza alınmadaki zorluklar, hipnozla ilgili ikilemleri ya da bazı vakalarda işe yaramadığını görerek bir tane Anna O vakasıyla da uzun süreli yüz yüze face to face psikoterapiler yaptığı için yavaş yavaş hipnozu bırakıyor ve yüz yüze terapilere geçiyor. Aynı şeyi düşünüyor sizinle. Diyor ki işte evet ben diyor psikoterapi yaparak da burada sonuç alabiliyorum. Çatışmalarını konuşturduğumda, USA döktüğümde, bilinç dışındaki yüzleşemediğimiz, direnç gösterdiğimiz, geçmişte yaşamış olup eşik üstü olan bu durumları ben serbest çağrışım tekniğini buluyor hipnoz yerine. Aslında şöyle söyleyeyim size. Hipnoterapinin gözü açık ve daha uzun bir şekilde yapılmış halini aslında psikoterapi diyoruz. Yani hipnoz da bir teknik, psikoterapideki görüşme de bir teknik. Burada iki
hipnoz
kişi...
Hipnoz daha kestirme bir yol sanırım.
Hipnoz sadece dediğim gibi daha bilinç dışı çatışmalarla, yüzleşmelerle ilgili daha hızlı sonuç veriyor. Fakat işte sigara bırakma, uçak korkusu, işte şimdi LGS, TYT'ye girecek öğrencilerimiz, sınavlarla ilgili işte başarı başarısızlık, eğitimde motivasyon artışı. Ben yine mesela sporcularla çalışıyorum. İşte şöyle söyleyeyim size, sporu rekortmen bir sporcumuz spor bırakacak halde olabiliyor. Biz orada tabii çok daha geniş, biraz daha orayı anlatabiliriz. Psikohipnoterapi diyoruz aslında. Hipnoterapiden faydalandığımız işte mesela diyelim ki final yarışında zirve performansını hipnoz altında deneyimletebiliyoruz. Buralarda çok işimize yarıyor. Etkili olabiliyor. Oralarda hani çok daha etkili, çok derin bir kişilik karakter analizine gireceksiniz. Tüm kendilik süreçlerinizi anlatılı şekilde tanımlayacağınız bir yola girecekseniz uzun vadeli psikoterapi yapmayı özellikle dinamik eğilimli bir psikoterapi öneriyoruz. Onun da ara ara sizin bir psikoterapi seyriniz esnasında hipnozda eklemlenebiliyor.
Tamam. Şimdi o zaman sırayla seri sorular geliyor. Bir kişi eğer istemezse hipnotize olmayabilir mi?
Şimdi hipnoz %15-20 oranında, bu rakam %100 bilimsel değil ama aşağı yukarı söylüyorum. %15-20 oranlarında, çünkü topluluğa göre, kişiye göre, zamana göre bu oranlar değişebiliyor. %10 çok yüksek hipnoza giriyor. Yani 10 kişi olalım şurada, birimiz ikimiz anında hipnoza girebiliyoruz. %15-20'mizde bayağı dirençli oluyoruz. Dirençli. Yani çok bilinç düzeyinde olan.
Ama yine oluyor.
Olur ama.
Yani bugün yok, bunu uyutamam yani, dediğiniz olmaz.
Yani olabilir. Birisi istediğinde hiç ben olmayacağım diye diretirse olmaz tabii. Olmaz. Ama birisi olmak isterse de olabilir.
Anladım.
Hiç olmayan birisini tecrübesini doğru yaparsa hipnoza bir durum var. Dediğim gibi zihnimizin çalışma şekli çok ilişkili. Dönemindeki anal döneme daha takılı, böyle şüpheci, mükemmeliyetçi, ayrıntılı, akademik bir zihni, mühendis kafası gibi değil mi? Doktorların kafası gibi çok fazla böyle ayrıntıcı bir yapı
daha zor
olabilir. Benim örneğin sigara bırakma ile ilgili tedavilerde başvuru yapan bazen danışanlarımız hocam çok iyi yapıyor musunuz? Şimdi istemiyor sigara bırakmayı. Eşi çocukları arıyor bir şekilde. Ki özellikle zaten bunları da biz böyle hiç başlamayalım çünkü sonuç alamayız. Ama bazen kamufle edip kendisini ya artık hocaya da gittik, hipnozu bile denedik, artık sigarayı bırakamıyoruz demek için gelebiliyorlar. Bu aslında art niyetli bir geliş gibi. Terapötik anlamda art niyet yok ama bir direnç var, sigaraya devam etme. Bir hipnoz yap da görelim dediğinde mesela sizin hipnozunuza giremeyebilir bu danışan. Yani çünkü burada size aslında çok da hipnoz olmak istemiyor, biraz inanmıyor. Burada birazcık kabul edilmesi gereken bir tedavi bu.
Peki bir diğer soru. Diyelim ki hipnoza soktunuz ve o kişi, hipnoza giren kişi kendisi aslında istediği halde size sırlarını açıyor.
Bu asmaz. Yani siz mesela hiç uygun olmayan açısını da konuşmamız lazım. Hekimlerin, diş hekimlerinin, klinik psikologların, Sağlık Bakanlığı'nda, ben de aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nda eğitmen olarak da görev alıyorum. Sağlık Bakanlığı'nda yapılan eğitim sonrası sertifikasyon ve Sağlık Bakanlığı'nın çalışma koşullarının işte çalışma izninin verildiği kliniklerin ve hastanelerin uygun hallerde kullanabileceği bir tedavi bu. Yani herkes hipnoz yapmaya çalışabiliyor. Aslında bu bir suç. Yasal anlamda yetkilendirilmiş olan Sağlık
Benim
Bakanlığı
söylediğim
tarafından
biraz farklı bir şey kendisi.
Yetkilendirilmiş olan kişiler yapması gerekiyor.
Tamam. Diyelim ki yaptı ama kişinin siz beni uyuttunuz ve ben size aslında psikoterapi yapıyor olsak hiç söylemek istemediğim bir şeyi söyletir misiniz siz
şimdi
bana?
İşte ben bunu niye...
İşin amacı bu mu aslında?
Sorunuzu aslında geçiyordum. Şu anlamda aktardım. Etik anlamda bu bir şırınga. Bir saat, iki saat eğitim versem bayağı hipnozu yapabilirsiniz. Ama buradaki mesele hipnozu yapmaya başlamanız değil. Hipnozu yaptınız ama şimdi hipnotik alana giriyorsunuz. Orada ne yapacaksınız? Yani burada bir psikoterapi bilginizin, bir hekim olmanızın, bir klinik psikolog olmanızın ya da kendi alanınızda bir diş hekimiyseniz örneğin diş çekilirken kanamayı durdurmak adına uygulama yapacaksınız. O yüzden zaten size hiç uygun olmayacak şeyleri size konuşturmaz. Yani zorlasanız hipnoterapide bazı bilgiler alınabilir mi? Olabilir. Ama bunu bizim hani çalışma
etik
sistemimiz etik de değildir. Aynı zamanda böyle bir şeyde gerek de yoktur.
Ama yani etiği geçtim. Hani burada illa etik olması gerekmiyor. Yani o işin bir kız çocuğu ve çocukluğunda babasından taciz görmüş. Ama bunu psikoterapi söylemez.
Evet,
ama
evet.
Normalde de hiç söylemeyi istemeyebilir. Şimdi, biz bunu ortaya çıkarabilir miyiz işte? Ama bu sizin göreviniz aslında değil
şimdi
mi hipnoterapide? Yani
işte,
amaca ulaşmak için yapmamız lazım.
Buralar işte çok çetrefilli ve çok riskli alanlar zaten. Mesela bazen o yüzden zaten hipnoterapiyi hem uygulanmamalı bilmeyen kişiler durumlar özellikle psikiyatriye uygun. Yani çok ağır durumları özellikle artık psikiyatrist olup da bu konuda ya da bir psikiyatristle çalışan bir klinik psikoloğun uygulaması gerekebilen haller oluyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela çok daha ağır vakalarda dünya çapında bazı hocalar çok nadiren 3-5 vakada çalışma yapabiliyor. Bu biraz çetrefilli çünkü bir mahzen gibi düşünün ve dediğiniz gibi bazı travmalarla baş başa. O yüzden
bazen de sizin işinizi çok kolaylaştırabilir
tabii
ama.
Ki,
siz onu cımbızla çekip aldıktan
çok
sonra o kişinin hayatını harika bir şekilde sokabilirsiniz.
Kesinlikle çok da işinize yarayabilir. Bu yüzden kişinin genellikle biz şunu şöyle açıklarız mesela onar formlarımızda ve bilgilendirmelerde korkmayın sürece travmalarınızı bile genellikle anlatmıyorsunuz. Çünkü orada tam bir bilinçten kopma hali gibi gözükse de insanda bu o düzeyde derin hipnoz olur ki bizim mesela İstanbul'da Ali Eşref hocaların mesela bir tıbbi hipnoz bilinçli hipnoz dernekleri vardır. Onlar mesela daha sizin hipnoza girmenizi de önemsemez. Hipnoza gözlerinizi kapatarak gözleriniz açıkken bir hipnoz olabilirsiniz. Arzulamadığınız şeyleri genellikle söylemezsiniz. Hiçbir zaman uygun olmayan şeyleri size zorla yaptıramazlar. Hipnozdan bu anlamda çok korkulur. Bu şekilde durumlarla ilgili genellikle güvenli bir durumdur. Ama dediğim gibi bir insan terapide de normal bir hayatta da bazen hiç olmadık bir şekilde taşıp o anda çocukluğundaki bir travmayı her şekilde anlatabilir.
Tabii
yani
ki.
Buna hipnoz bir miktar daha kapakları açtığı için ego kapakları, bilinç kapakları yeterli. Bunun açıdan da çok ciddi. Personelle bu işin yapılması gerekiyor. Bazen oluyor ki işte hiç olmadık medyumlar ya da başka şekilde merdiven altı ortamlarda bu gibi durumlar oluyor. Oralarda çok ciddi anlamda kişilik bütünlüğü, ego bütünlüğü bozulmuş. İşte benim içimde cin var, başka bir şeyler var diyerekten aramalar olabiliyor. Çok üzülüyoruz. Onu o da uygun bir uzmana, bir psikiyatra yönlendirmemiz gerekebiliyor. Bu gibi konuları da o yüzden yetki alanının dışında kullanılmaması.
Kullanılması grubu için uygun mudur soruyorsunuz. Hipnoterapi.
Şimdi çocuk hipnozu var, yaşlılarda var, hatta
her yaşta
hayvanlarda
var.
Bile hayvan hipnozu da var. Tabii ki sporcularda herkes de hipnoz olunabilir.
Herhalde hipnotize ettiniz ki ben farkında değilim.
Altı soruyorum mesela.
Valla bence 20. Bilmem kaç.
Algıladığınız, siz gerçi
20 algıladık.
Şimdi şöyle konuşmalarımızda da bazen dalıyoruz mesela zaman distorsiyonu ya da Antalya'ya yolculuk yapıyoruz.
Çok keyifli
6
bir kere.
6 saat içinde gideceğimiz yolu bazen 2 saat gibi algılıyoruz ya o da hipnoz mesela. Bizim zihnimiz o alfa aralığına giriyor. Yani beynimizin hipnotik frekanslarının olduğu dalga boyuna geçiş yapıyor. O dönemde telkine çok açık oluyoruz. Eğitim sorunlar, alerjik durumlar, ya birçok sorunu işte intestinal problemleri bu gibi durumlarda doğru ehil bir şekilde uygulamalarla sonuçlar alınabilen
neticede
bir tedavi.
Neticede her yaş grubuna da uygulanabildiğini
evet, çocuklarla da çalışıyoruz.
Bana
işte, evet çocuklarla uygulanılan bir telkin sonrasında çocuk yazmaya başladığını ben hatırlıyorum mesela bir danışan durumuydu.
Çok güzel, çok kıymetli. Evet çok teşekkür ederim. Bilim uzmanı, psikoterapist ve aynı zamanda hipnamil Tuga Kökten'in eline sağlık. Sevgili Didem ve Özhane bir program hazırladılar. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Bahar oldu ama kese astı bir dalına adadım yârim adına iki gün daha işin dallar yeşil uyandılar bayrağı. baş tacı.